Ayrım 28. Ekmekçi Kadın. Xavier de Montepin. Sayfa 440. Amanda lokantada olup bitenleri ilgiyle takip etmişti. Fakat işe polisin karıştığını görünce oradan kendini sokağa dar attı. Önce ressam Etienne'in evine, sonra Düşümen'in yanına gitti. İkisini de evlerinde bulamadı. Amanda ne yapacağını şaşırmış bir haldeyken Düşümen'den bir haber geldi. Kız ferahladı. Düşümen, Paul Harman'la ressam ve Lucien'in birlikte girdikleri lokantanın bir kıyısında onları bekliyordu. Koltuğunun altında bir paket vardı. Bu paketin içinde bir takım demirden aletler bulunuyordu. Saat 8'den sonra lokantadan çıktılar. Düşümen usulca Paul Harman'ı takip etmeye başladı. Paul Harman, Raoul Düşümen'in arkasından geldiğinin farkında değildi. Rola sokağına doğru ilerliyordu. Bazı meydanlardan ve sokaklardan geçtikten sonra klişeye geldiler. Paul Harman'ın bir saat kadar vakti vardı. Sokağın başındaki kahvehanelerden birine girdi. Saat 9'a 5 kala kahvenin parasını verip çıktı. Ovid'in evine gidip kapıyı çaldı. Kapı açılmadı. Bir kere daha çaldı. Kapı bu sefer de açılmadı. Raoul Düşümen karşıda bir kapının kuytu yerine gizlenmiş, onu izliyordu. Paul Harman, Ovid'in belki birkaç dakika gecikebileceğini düşünerek beklemeye karar verdi. Düşümen, onu sabaha kadar da bekleyebileceğini hesaba katarak birkaç ev ilerideki bir kahveye girmeyi ve orada beklemeyi düşündü. Kahveye girip oturdu. Biraz sonra Paul Harman kahvenin önüne geldi. Aldığı telgrafı yanlış okuyup okumadığını dışarıya dağılan ışıkta kontrol etti. Sonra oralarda gezinmeye başladı. Paul Harman fena halde kızmıştı. Küfürler savurarak klişe meydanına yürüdü. Düşümen garsondan bir rom daha istedi. Sonra biraz daha dolaşarak sağa sola bakındıktan sonra Ovid'in evine geldi. Dükkanlar kapalı, sokaklar da tenha idi. Duvarın dibinde bir binek taşı bulunuyordu. Evvela elindeki paketi duvarın öbür tarafına fırlatıp attı. Sonra bir müddet daha bekleyerek gene sağa sola bakındı. Vakit gece yarısına yaklaşıyordu. Ovid hala eve dönmemişti. Binek taşına basarak duvara tırmandı. Duvarın üstüne ata biner gibi çıktı. Sonra oradan bahçeye atladı. Kapıyı buldu, yokladı. Kapalıydı. Paketi alıp evin iç kapısını zorlayıp açtı. Bir mum yaktı. Bir odaya girdi. Burada bağlanmış yükler, hazırlanmış bavullar, sandıklar vardı. Hazırlanan eşyaların üstünde Buenos Aires adresi yazılıydı. Düşümen önce yazıhaneden başlayarak dolapları araştırdı. Çekmeceleri açtı. Bir sürü kağıt para ile 1000 altın buldu. Bir başka çekmece daha açtı. Burada bir evrak çantası buldu. Aradığı senetler burada olmalıydı. Kağıtları gözden geçirirken damgalı bir vesika gözüne çarptı. Bu vesika, Paul Harman'ın Cenevre'de öldüğünü bildiren hastane raporuydu. Bu evrakı Etienne Castel'e vereyim, onun işine yarar dedi kendi kendine. Kağıtları cebine yerleştirdi. O sırada evin önünde bir araba durduğunu işitti. Sokakta bir takım sesler geliyordu. Kapı içeriden sürgülü. İçeride ışık var. Hadi bahçe duvarından atlayıp girelim. Düşümen duvarın üzerine yüzü koyun yattı. Gelenler eve girdiler. Birisi emreder bir sesle "Kapıyı açın!" diye bağırdı. Kapı zaten açık. Hem zorlayıp açmışlar. Hırsızlık için girmedikleri belli. Belki de bazı önemli evrakı almak için girmişlerdir. Belki Paul Harman'dır, dedi başkası. Her tarafı aradılar. Ovid'in Güney Amerika'ya sıvışıp gitmek üzere olduğunu anladılar. Bunun üzerine bir rapor hazırlandı. Eve nöbetçi polis bırakıldı, soruşturma ertesi güne bırakıldı. Düşümen duvardan öte tarafa kaymış, yere basarken ayağı burkulmuştu. Yakınındaki arabaya zorlukla binerek "Assav sokağına çek," dedi. Araba hareket edince geniş bir nefes aldı. Nihayet eve geldi. Amanda penceredeydi. "Amanda çabuk in, ayağın fena," diye seslendi. "Sen niye gelmiyorsun içeri? Gel anlatırım, bir de makas getir. Ben buradan doğruca Monsieur Etienne'e gidiyorum." Amanda hemen aşağı indi. "Ne oldu?" diye sordu. "Evrağı buldum. Fakat sahte baron eve gelmedi." "Gelmez tabii. Onu tevkif ettiler." Amanda olup bitenleri kısaca anlattı. Döşümen, "Peki öyleyse," dedi. "Sen evvela ayakkabının şurasını kes ve dükkana git. Ben Monsieur Etienne'e gidiyorum." Ressam Etienne Castel de o gece çok sıkıntılıydı. O da Mademoiselle Amanda gibi bütün gece Raoul Döşümen'in gelip kendisine haber vermesini beklemiş, sabaha karşı ancak uyuyabilmişti. Bir gün önce tablo tamamen bitmiş, ambalajı bile yapılmış, bir duvara dayanmış bekliyordu. Saat 8'de hamallar gelip bu tabloyu George'un evine götüreceklerdi. Ressam odanın içinde sabırsızlıkla dolaşıyordu. Kendi kendine, "Şu Döşümen de bir türlü gelmedi. Sakın Ovid Döşümen'i öldürmesin," diye düşündü. O sırada uşak odaya girdi. "Hamallar geldi efendim. Tabloyu götürsünler mi?" "Götürsünler. Fakat dikkatli olsunlar. Bir yeri yırtılmasın ha," dedi. Hamallar tahta kafesin birer ucunu tuttular. Ambalaj epeyce ağırdı. Hamal ambalajı kaldırdı. Fakat ters tuttukları için yere devrildi. Devrildiği yerde mukavva at vardı. Atın üzerine düşüp oyuncağı ezdi. O sırada Etienne mektup yazmakla meşguldü. Buna son derece üzüldü. "Sakat herifler, ben size dikkat edin demedim mi?" diye hamalları azarladı. "Ne yapayım efendim, elimden kaçtı. Neyse, levhaya bir şey olmadı ya." Mukavva at iyice ezilmiş, karnından bir buruşuk kağıtlar, paçavralar dökülmüştü ortaya. Ressam, "Gördünüz mü yaptığınız işi?" dedi. "George çok üzülecek. O oyuncak hatıraydı. Tüh tüh, yazık oldu. Bunca yıl muhafaza ettik de." O sırada Etienne şunları yazmıştı. "Sevgili evladım, bugün 25 yaşına girdin. Ben de vaadim üzerine tabloyu gönderiyorum. Sana söyleyecek çok önemli şeyler de var. Saat 9'da gelirim, beni bekle. Dostun Etienne Castel." Ressam mektubu da verdi. "Bu tabloyu Bonaparte sokağında 27 numaraya götüreceksiniz. Bu mektubu da vereceksiniz. Sonra gelin paranızı alın." "Baş üstüne efendim." Hamallar gittiler. Ressam yerden ezilen mukavva atın karnından çıkan döküntüleri topladı. Kendi kendine, "Şu oyuncağa bak, içine neler de doldurmuşlar bunun." Oyuncağın içinden çıkan buruşuk kağıtları incelemeye başladı. "Bunlar oyuncak yapılırken doldurulmuş değil ya. Mutlaka George bunları oyuncakken tıkmıştır içine," diye düşündü. Ressam birdenbire hayretle bağırdı. Elindeki kağıtlardan birine bakınca gözleri hayretle açıldı. Yüzü sarardı. Burada hiç ummadığı bir isim gözüne çarptı. Bu kağıt Jean Garut imzasını taşıyan bir mektuptu. Ressam mektubu bir hamlede okuyup bitirdi. "Vay canına," dedi. "Bu mektup Jean Fortier'in yandığı sandığı mektup. Onun suçsuz olduğunu ispat ediyor. Böyle bir mektubu kadıncağız yanında taşıyormuş da bundan istifade edememiş. Jacques Garut mektubunda kadına 200 bin frank paradan, makine planlarından bahsediyor. Öldürdüğü Jules Rabru'dan çaldığı parayı da 190 bin frank. Her şey gerçeğe uyuyor. Ey Allah'ım, bu mektubu benim elime tam zamanında geçirdiğin için sana binlerce şükürler olsun. Zaten George'a bugün hepsini bildirecektim. Şimdi annesinin suçsuz bir kadın olduğunu öğrenecek ve iyi olacak. Eh, Lucien de sevgilisi Lucy'ye kavuşacak. O da iyi." Ressam bu sevinç içinde bir şey düşündü. Bu yazı acaba Paul Harman'ın el yazısına uyuyor mu? Tam bu sırada kapı vuruldu. Döşümen zorlukla tutunarak içeri girdi. "Hele şükür gelebildiniz. Nerede kaldınız yahu? Gözüm yolda kaldı." "Sormayın efendim, ayağım burkuldu. Geçmiş olsun. Ne havadis var?" "Ovid'i tıktılar içeri. Sahi mi söylüyorsunuz? Amanda'nın sayesinde oldu. Müsaade ederseniz ayağım fena halde sızlıyor. Ayakta duramayacağım, şuraya oturayım. Rica ederim, buyurun oturun, istirahat edin biraz. Bir taraftan da anlatın. Paul Harmon'dan ne haber var? Paul Harmon dediğiniz adam ölmüş. Ne? Mary'nin babası Paul Harmon öldü mü? Ben gerçek Paul Harmon'dan bahsediyorum. Ortada delil var mı? Hem de nasıl vesikalar ele geçirdim? Bakın işte, buyurun. Bu hastane raporu. Ressam döşümenin verdiği kağıdı okudu. O halde hiç şüphe kalmadı, dedi. Zili çaldı, uşak geldi. Şimdi derhal bir arabaya atlayacaksınız. Monsieur Lucien'in bulunduğu fabrikaya gideceksiniz. Monsieur Lucien'i çok önemli ve acele bir iş var diye buraya çağıracaksın, anladın mı? Baş üstüne efendim. Ressam döşümene döndü. Oh, dedi. Öyle bir hizmette bulundunuz ki sorma. Bak şimdi neler olacak göreceksiniz. Ressam döşümenin elini samimiyetle sıktı. Döşümen sevincinden ağlıyordu. Bırak evladım ağlamayı da gel seninle evvela karnımızı doyuralım. Hem de konuşmaya devam ederiz. Masaya oturdular. Döşümen geçen gece bütün olayları anlattı. Ressam çok memnun olmuştu. Madem ki Ovid'i tevkif ettiler, o da suç ortağının Harmon olduğunu itiraf etmiştir herhalde. O halde Paul Harmon da şu anda gözaltında bulunduruyor olmalı. Ne dersin? Fakat koca bir milyoneri pek kolay kolay tutuklayamazlar. Biz daha önce davranalım. Sonra Jean Fortier ile meşgul olalım. Olur efendim, emredin. Bir süre sonra Lucien telaşla geldi. Hayrola, beni aramışsınız. Gelin, babanızın katilini buldum. Lucien'in yüzü sapsarı oldu, dudakları titredi. Fakat ağzından tek söz çıkmadı. Herifi şu delikanlının sayesinde ele geçirdik. Lucien kendini zorla toplayabildi. Babamı öldürenin adını söyleyin, dedi. Biraz sonra öğreniriz. Fakat üzülme. Fazla meraklandırmayacağız seni. Şimdi siz bizimle beraber gelir misiniz? Nereye gidiyorsunuz? George Darien'in evine. Lucy, ziyafet verildiği gün Jean Fortier'i bekledi. Fakat saat 10 olup da hala gelmeyince artık sabrı tükendi. Çünkü kadıncağız her zaman belli vakitlerde gelirdi. Acaba bugün niçin gelmemişti? Yoksa ziyafet sırasında başına gene bir kaza mı gelmişti? Gece yarısı oldu, kadın gene görünmedi. Sabaha karşı uykusuzluğu yenemedi, derin bir uykuya daldı. Uyandığı vakit saat 8'di. Jean'ın kapısını çaldı. Cevap alamadı. Kapıcıya sordu. Ekmekçi kadının gelmediğini anlayınca ekmekçiler lokantasına gidip sormaya karar verdi. Lokantaya gitti. Lokanta polis tarafından kapatılmıştı. Orada birbirleriyle konuşan kadınlar vardı. Sözlerinin arasında ekmekçi kadın adı da geçiyordu. Lucy, "Affedersiniz," dedi. "Bu lokantayı niçin kapatmışlar?" "Dün bu lokantada adamın biri Lizon teyzeyi zehirlemek istemiş. Polisler adamı tutuklamışlar. Lizon teyzeyi de götürmek istemişler. Fakat lokantada bulunanlar onu polisten kaçırmışlar. Polis yakalayamamış. Bunun üzerine burasını kapatmışlar." Lucy zehirleme, polis, tutuklama, kaçma gibi kelimeleri duyunca çok korktu. Lizon teyze yoksa gene bir tehlikeye mi düşmüştü? Lucy fırına koştu. Fırında hizmetçi vardı. Hizmetçiye sordu. "Lizon teyzenin suçu neymiş?" dedi. "Bilmiyorum ama onu polise teslim etmeyen lokantadan kaçıran Lyonlu'yu karakola götürdüler. Lokantayı da kapattılar. Benim bildiğim bu kadar." Lucy ondan da bir şey öğrenemeyince büsbütün şaşırdı. Lucien kendisini terk etmemiş olsaydı belki ondan bir yardım görebilirdi. Lucy bunu düşünürken aklına birdenbire Lizon teyzenin evvelce konuşmuş olduğu avukat George Darry'e geldi. Yorgunluğuna aldırmadan Bonaparte sokağına gitti. Hizmetçi Lucy'yi bir salona aldı. O salonda ressam Etienne'in George Darry'e gönderdiği tablonun sandığı duruyordu. Avukat bir dosyayı incelemekle meşguldü. Ressamın gönderdiği mektup da masada duruyordu. Hizmetçi Lucy'yi avukatın odasına götürdü. Lucy çok heyecanlıydı. "Buyurun küçük hanım, oturun." "Aman efendim, bana yardım edin. Bir çareyi kurtarın," dedi. "Mesele nedir? Önce bunu söyleyin matmazel." "Efendim," dedi Lucy, "benimle oturan namuslu, dürüst bir kadıncağız var. Adı Lizon teyzedir. Geçenlerde ben hasta olduğum zaman bana kendi kızı gibi baktı. 3 gün önce bir kaza atlattı. Arkadaşları dün kendisine bir geçmiş olsun ziyafeti vermişler. Bu kadıncağız dünden beri eve gelmedi. Nereye başvuracağımı şaşırdım. Ben ne yapayım? Onu size sormaya geldim." George, Lizon adını duyunca yerinden fırladı. "Lizon teyze mi dediniz matmazel? Hani geçen gün kaybettiğim zarfı bulup bana getiren kadın. Liz Perrin değil mi bu?" "Evet efendim, o kadın." George olayı çok merak etti. Büyük bir üzüntü içindeydi. Lucy korktu. "Yoksa kötü bir şey mi işittiniz?" diye sordu. "Yok efendim, bir şey olmaz, üzülmeyin. Sizin adınız Matmazel Lucy mi?" "Evet efendim." "Lizon teyze kendisinin kim olduğunu size söylemedi mi?" "Başka adı mı var Lizon teyzenin?" "Evet var. 21 yıl önceki adı başkadır onun." "Nedir, söyler misiniz?" "Jean Fortier." "Jean Fortier mi? Jean Fortier mi dediniz?" "Evet matmazel." "O benim annem." "Annem ha? Suçsuz olduğu halde annemi mahkum etmişler. Demek ki Lucien onun için benden ayrıldı. Annemin suçsuz olduğunu ispat edin. Siz avukatsınız. Kalbiniz merhamet doludur. Lütfedip annemi kurtarın Monsieur Darry'e. Ne olur, yalvarırım." Tam o sırada içeriye ressam Etienne Castel, Lucien Labru ve Raoul Döşümen girdiler. Lucy dehşet içinde kaldı. "Lucien!" diye haykırdı. Lucien hemen Lucy'nin yanına geldi. Genç kızı kucakladı. Kulağına eğilerek fısıldadı. "Sabret ve bana güven," dedi. Ressam Etienne de Lucy'ye, "Matmazel, sizi buraya Allah yolladı," dedi. "Matmazel buraya Liz Perry'nin kaybolduğunu haber vermeye gelmiş," dedi avukat. "Hiç merak etmeyin matmazel, onu buluruz." Lucy odadan çıkıp gitmek istedi fakat Etienne, "Rica ederim, biraz daha durun. Şimdi burada duyacaklarınız sizi çok ilgilendirecek," dedi. "Ne oluyor? Bir şeyler dönüyor ama ben anlamıyorum," dedi George. Ressam Etienne George'a, "Evladım, sen bugün 25 yaşını bitirdin. İşte ben sana beni vasi tayin eden adamın son vasiyetini yerine getireceğim." Etienne cebinden siyah damgalı bir zarf çıkarıp George'a uzatarak, "Oğlum," dedi, "bu size ait. Okuyun. Fakat yüksek sesle okuyun da Matmazel Lucy de işitsin," dedi. George titreyerek zarfı aldı. Adeta açmaya tereddüt ediyordu. Etienne, "Açın, açın," dedi. George zarfı açtı. Mektup şöyle başlıyordu. "Benim sevgili George'um, 1861 yılı. Eylül ayında yoksul bir kadın elinde küçük bir çocuk tutarak evime sığındı. Bu kadın hırsızlık, adam öldürmek, fabrika yakmaktan sanık olarak polis tarafından aranıyordu. Bu kadının adı Jean Fortier'dir." Lucy annesinin adını işitince ağlayarak, "Allah'ım, Allah'ım," diye haykırmaya başladı. George ressama, "Keşke mektubu şu kızın yanında okutmasaydınız," dedi. "Matmazel'in kim olduğunu bildiğim için mektubu mahsus onun yanında okuttum. Onu böyle ağlatıyorsam kendisini sevdiğim ve saydığım içindir." George mektubu okumaya devam etti. "Kadıncağızı mahkum ettiren birçok dış delillere karşı elden ne gelebilir? Yazık ki insanların adaleti hükmünü yerine getirecektir. Gerçekten Jean Fortier'e iddia edilen suçları işlemiş olmakla suçlandırılarak hapse mahkum edildi." Lucy yüzünü yüzünü elleriyle örterek, "Zavallı anneciğim, hem suçsuz hem de mahkum oluyor," diye inledi. George mektubu okumaya devam etti. "Verilen hüküm ve mahkemenin kararı benim kanaatimi değiştirmedi. Benim için Jean Fortier suçlu değildir. Adaletin kurbanı olmuş bir biçaredir. Bu hatayı elimden geldiği kadar hafifletmek istedim ve Jean Fortier'in çocuğuna George Daria adını verdim." Burada Lucy, George, Lucien şaşırarak haykırdılar. "George, ben Jean Fortier'in oğlu muyum? Lucy benim kardeşim mi oluyor?" diye bağırdı. Hemen Lucy'ye sarıldı. "Kardeşim, kardeşim!" dedi. Herkes ağlıyordu. George, "Ah kardeşciğim, annemiz suçsuz bile olsa mahkum olduğu için herkesin gözünde gene suçlu durumdadır. Allah bize acıyıp yardım etmeyecek mi?" dedi ağlayarak. Lucien, "Merak etmeyin, biz annenizin suçsuzluğunu meydana çıkaracak delilleri de getirdik," dedi neşeyle. Ressam Etienne, Jacques Garoud'un mektubunu uzatarak, "Birinci delilimiz şu," dedi. George mektubu bir nefeste okudu. "Evet evet, tamam," dedi. "Bu mükemmel bir delil. Siz bunu nereden buldunuz, nasıl ele geçirdiniz?" "Sen annenle beraber papazın evine geldiğin vakit elinde bir mukavvaat getirmiştin. İşte bu vesika o oyuncağın içinden çıktı." George'un gözleri önünde bir perde kalkar gibi oldu. "Evet evet, hatırlar gibiyim. Ben o oyuncakla büyük bir fabrikanın avlusunda oynardım. Sonra bir gece fabrika yandı. Atın karnında bir delik hatırlıyorum. O deliği doldurmak için elime ne geçerse oraya tıkardım. Demek ki oraya mektubu da ben sokmuşum. Ne yazık ki mektup geç meydana çıktı. Jacques Garoud şimdi meydana çıkıp bu yazıyı ben yazdım diye itiraf edemez. Çünkü herif o vakit ölmüş. Jacques Garoud halen sağdır." "Sağ mı?" "Evet, sağ. Hem de çok zengin olmuş. Karşımıza namuslu bir adam olarak çıkmış. Bu adam şimdi Paul Harman adıyla yaşıyor." Hepsi birden "Paul Harman mı?" diye bağırdılar. "Evet, Lucy'yi öldürmek isteyen Jean Fortier'i başına iskele yıkıp öldüremeyince polise ihbarda bulunan Paul Harman." "Vay alçak herif vay," diye bir küfür savurdu George. "Bütün bu söyledikleriniz doğru mu?" "Tabii doğru. Çünkü asıl Paul Harman bundan 25 yıl önce bir hastanede ölmüş. İşte bu vesika da onun öldüğünü ispat ediyor. Bugün Paul Harman adıyla ortalıkta dolaşan adam başkasının adını kullanan hırsız katil Jacques Garoud'tur." "Peki ama bu adamın o adam olduğunu neyle ve nasıl ispat edeceksiniz?" "Uzun boylu incelemeye hacet yok. Şuracıkta sen de görebilirsin. Sen Paul Harman'ın avukatısın. Onun davalarına ait evrakın arasında kendi el yazısıyla yazılmış bir kağıt bulunmaz mı? Getir de şu mektuptaki yazıyla bir karşılaştıralım." Çekmeceden Paul Harman'ın bir mektubu çıkarıldı. İki yazı karşılaştırılınca aynı adam tarafından yazılmış oldukları açıkça görüldü. Lucien dehşet içindeydi. "Allah Allah," dedi. "Bu adam benim kim olduğumu bildiği halde beni kendine damat yapmaya kalktı. Acaba buna neden lüzum gördü dersiniz? Elinizi kolunuzu bağlamak günün birinde işin iç yüzünü öğrenirseniz aleyhine yürünmemeniz için." "Vay hain, ne çare ki şimdi herifi polise teslim edemeyiz." "Neden?" "Çünkü aradan bunca yıllar geçmiş. Zaman aşımı var ortada." "Yok, o başka şey için söz konusu. Mesela Alfortuil için." "Belki biraz öyledir ama Lucy ile Jean Fortier'i öldürmeye kastetmek olayları çok yeni. Bunlar da zaman aşımı yoktur." "Biraz da annemi düşünelim," dedi George. "Annem ne oldu acaba?" "Onu herhalde buluruz. Paul Harman hakkında ne karar verdiniz? Ben ne söylersem kabul edecek misiniz?" "Hay hay. Hay hay. O halde haydi gidelim." Hepsi birden evden çıktılar. Etienne arabacıya, Bizi Morula sokağına götüreceksiniz. Fakat önce bir tütüncü dükkanının önünde dur da bir şey alalım, dedi. Paul Harman, Ovid Sullivan'ın evinin önünde bir aşağı bir yukarı dolaşıp bekledikten sonra gece yarısına doğru evine döndü. Ertesi sabah kalktığı zaman hala dalgın ve düşünceliydi. Gece iyi uyuyamamış, korkulu rüyalarla uğraşmıştı. Bu karışık rüyalarda hep Ovid'in tutuklandığını, jandarmalar arasında bulunduğunu, kendisinin de mahkemede sanık sandalyesinde oturduğunu görmüş, canlarına kastetmiş olduğu kimselerin kendisine tiksintiyle baktıklarını görmüştü. Sabahleyin yataktan çok yorgun kalktı. Hemen giyindi. Fakat hala rüyaların etkisi altındaydı. Ovid herhalde neredeyse gelir, akşamki durumu anlatır diye düşündü. Belki de fabrikaya haber göndermiş olabilirdi. Evden çıkıp fabrikaya gitti. Orada ne gelen vardı ne giden. Saat 11 oldu. Paul Harman çok kızgındı. Kararsızlık içindeydi. Kızı Mary de her zamankinden daha üzüntülüydü. Kız bir gün evvel kan tükürmüş, veremin ateşi bütün vücudunu sarmıştı. Yemekte kızına sordu. Mary, çok mu rahatsızsın? Evet babacığım. Peki neyin var? Hiç. Gece hep kötü rüyalar gördüm. Jacques Garout bu sözlerden çok müteessir oldu. Fakat heyecanını belli etmedi. Anlat bakalım, dedi. Ne rüyalar gördün? Büyük bir salon varmış. Salonda yargıçlar duruyor. Sen oradasın. Orada kalabalık arasında nişanlım Lucien de var. Bu tarafa bakmıyor. Senin yüzün sapsarı. Sonra birdenbire her şey değişti. Ortalık karardı. Paul Harman işi şakaya boğmak için "Böylece rüya bitti, ortalık aydınlandı, öyle mi?" dedi. "Yok, bitmedi. Tekrar bir aydınlık geldi. Fakat yağmurlu havalardan sonra olur ya, işte öyle sıkıntılı, loş bir aydınlık. Orta yerde bir ölü yatıyordu. Ölünün başı kesikti. Bunu görünce öyle korktum ki." Paul Harman birdenbire yerinden fırladı. "Yeter artık, sus!" dedi. Bana bu çirkin rüyaları niçin anlatıyorsun? Babacığım, sen benden rüyamı anlatmamı istedin, ben de anlatıyorum. Bunda ne var? Madem sinirleniyorsun gerisini söylemem. Paul Harman da hemen hemen aynı rüyayı görmüştü. Bu benzerlikten çok korktu. Odasına girince kanepenin üzerine çöktü. Korkunç düşüncelere daldı. Jean Fortier Ekmekçiler lokantasından çıkınca deli gibi rastgele yürümeye başladı. Zihni karmakarışıktı. Hiçbir şey düşünemiyordu. Lokantadaki sesler kulağında çınlıyordu. Rıhtıma çıktı, peşi tarafına doğru yürüdü. Envalide gelince oradaki taş kanepelerden birinin üzerine çöktü. Karşıda iki jandarma vardı. Korku içindeydi. Kendisinin Paris'te olduğunu biliyordu. Onu mutlaka bulacaklardı. Yıllarca sonra kızına kavuştuğu halde bu sefer sevgili Lucy'sinden ebediyen ayrılacaktı. Jean Fortier hüngür hüngür ağladı. Artık her şey sona ermişti. Başı göğsünün üzerine düştü. Jean başını birdenbire kaldırdı. Jacques Garout sağmış, dedi. O adam öyle söyledi. Paul Harman adıyla geziyormuş. O adamın söyledikleri hep doğru. O adamı belki şimdi hapsetmişlerdir. Onu sorguya çekerler. Belki de cinayet ortağını anlatır. O zaman benim suçsuz olduğum anlaşılır. Jandarmalar yaklaşmıştı. Kadının büyük bir üzüntü içinde olduğunu gördüler. Jandarmalardan biri omzuna hafifçe vurdu. "Neyiniz var madam?" dedi. Jean Fortier onların kendisini takip etmediklerini sözlerinden anlayınca rahatladı. Büyük bir derdim var evladım, dedi. Biraz yürürseniz açılırsınız. Doğru, teşekkür ederim. Jean Fortier kalktı, köprüden geçti. Bologna ormanına girdi. Gece yaklaşmıştı. Çayırların üzerinde uzanıp doya doya ağladı. Bu hali kendisine 21 yıl önce George'unu alıp Alfort Tüyl'den kaçtığı günleri hatırlattı. Kadıncağız üzüntü ve yorgunluktan bayıldı. Kendine geldiği vakit iyice gece olmuştu. Bekçilere görünme korkusundan daracık bir yola girdi. Sen nehrinin kıyısından Neuilly tarafına doğru ilerlemeye başladı. Karnı çok acıkmıştı. Cebinde lokantacı kadından aldığı 100 frankla biraz da ufaklık para vardı. Bir aşçı dükkanına girip yemek yedi. Sen nehrinin parlak sularına gözü dalıyordu. Bir aralık kendini nehre atıp kurtulmayı düşündü. Sonra kendimi neden öldürecekmişim? Ölümden başka çare yok mu? Daha yeni bulduğum yavrumu bırakıp nereye gidecekmişim diye düşündü. Sonra yeniden kalktı. Lokantacıya, "Kurbuva buradan uzak mıdır?" dedi. "Yok, uzak değildir. Şu nehrin karşı tarafı." "Acaba Monsieur Paul Harman'ın fabrikası nerede biliyor musunuz?" "Şu karşıda, derenin kıyısında görülen büyük fabrika." Fabrikanın bacasından siyah dumanlar çıkıyordu. Az sonra oraya geldi. Monsieur Harman'ı sordu. Fabrikatörün yeni çıktığını, şimdi evinde olması gerektiğini, evinin de Morula sokağında olduğunu öğrendi. Jean Fortier Paris'e yürüdü. Bir saat sonra da Paul Harman'ın kapısını çaldı. 28. ayrımın sonu. Sayfa 456.